5. ayrım. Sayfa 106. Bambaşka bir teknoloji. Aslında şeffaf, yani cam gibi zardan kanatları olan kelebeklerin bu zar kanatları pullarla kaplıdır ve bu pullar kelebeğin yaratılışından gelen özelliğine göre, yani kanatlarının hangi renkte, nasıl desenlerle yaratılmışsa o tür pigmentler taşırlar. İşte o muhteşem kanatlara, o muhteşem desenler bu pigmentlerle nakış nakış işlenir. Pullar bir şekilde kanatlardan kopup düşecek olsa, kelebekçik pek çok şeyle birlikte rengini de kaybediverir. Ancak bazı kelebeklerin renkleri ve desenleri diğerlerinden oldukça farklıdır. Sabun köpüklerinin üzerinde oluşan, gökkuşağı renklerine benzeyen, sanki baktığımız açıya göre değişen, dalgalanan, ışıl ışıl yanan, yanar döner renklerdir bunlar. İşte bu acayip renkler pigment molekülleri ile yaratılmaz. Bunu daha kolay anlayalım diye söylüyorum. Allah böyle renkleri bambaşka bir teknolojiyle yaratır. Avustralya'daki bir kelebek müzesinde görevliler üzüntü verici ve şaşırtıcı bir şey keşfettiler. Koleksiyonlarındaki bazı kelebeklerin renkleri tıpkı aile albümlerindeki eski fotoğraflar gibi zamanla solup canlılığını yitirirken, bazı kelebeklerin kanatları kozalarından çıkıp dünyaya kanatlarını açtıkları o ilk günkü gibi canlı ve pırıl pırıl durmaktaydı. Müze görevlileri neden bazı kelebeklerin renkleri solarken bazılarının solmadığını merak etti. Üstelik renkleri solmayan kelebek kanatları diğerlerinden çok daha farklı. Mor, mavi ya da beyaz renklerde yanar döner desenlerdi. Yani insan eğer solacaksa hepsinden önce bunlar solar derdi. Konuyla ilgilenen bilim adamlarının hiç solmayan o menevişli renklerin şaşırtıcı sırrını ortaya çıkarmaları çok uzun sürmedi. Renkleri zamanla soluklaşan kelebeklerin kanatları gerçek renkler ile boyalıydı. Yani o renk ve desenler kanatlarındaki pulcuklarda bulunan pigment molekülleri ile yaratılmıştı. Ve pigment molekülleri özelliklerini zaman içinde kaybediyorlar. Her şey ve bütün eşya gibi eskiyorlardı. Yanar döner ve bakılan açıya göre renk değiştiren, parlaklığını hiç yitirmeyen renkler ise aslında gerçek renkler değildi. Yani pigment moleküllerinden oluşmuyorlardı. Bunlar yapısal renklerdi ve fotonik sistem adı verilen bir yaratılış harikası ile ışığın belirlenmiş yansıma açılarına göre ortaya çıkıyorlardı. Boyasız boya, renksiz renk. Bob Ross da olsanız bir resim, hele de olağanüstü renkleri olan, hani neredeyse resim defterinizin içinden fırlayıp çıkacakmış gibi capcanlı renkleri olan bir resim, mesela bir kelebek resmi yapmak istiyorsanız, içinde pigment moleküllerinin bulunduğu renkli boyalara ihtiyaç duyarsınız. Sulu olur, kuru olur, yağlı olur, toz olur ama ille de bir boya olmalıdır. Fakat bazı kelebeklerin kanatlarında hiç pigment molekülü olmadığı halde olağanüstü güzel ve rengarenk desenler, capcanlı renkler vardır. Ve bu renkler pigmentler olmadan yaratılmıştır. Aslında gerçekte olmayan bu renkler, kelebek kanatlarındaki pulcukların üzerlerinde bulunan mikroskobik kat kat tabakalar ve bu tabakalar üzerindeki boşlukların kusursuz bir düzenle dizilmelerinden meydana gelir. Bilim adamlarının fotonik kristal dediği bu yapılar, üzerlerine düşen ışığın bazı dalga boylarını geçirdiği halde bazılarını geçirmez. Parantez içinde, ışığın dalga boyu meselesini merak edenler, bakınız şu acayip ışık. Mesela Morphrhetenor türü kelebeklerin kanatları neredeyse 1 kilometre öteden bile fark edilecek derecede parlak, yanar döner ve göz alıcı bir maviliktedir. Çünkü kanatlarındaki fotonik kristaller ışığın bütün dalga boylarını içine alıp sadece maviyi yansıtacak şekilde düzenlenmiştir. Bu arada mavi ve mor renkler ışığın en küçük dalga boyuna denk gelir. Bu yüzden mavi rengi yansıtacak fotonik kristallerin birkaç yüz nanometre kadar küçük olması gerekir. Birkaç yüz nanometre ne kadar küçüktür peki? Ben size bir nanometre, bir milimetrenin milyonda biridir diyeyim, gerisini hayal etmeye çalışın. Eğer günün birinde, güneşli güzel bir yaz öğlesinde mesela, kanatlarındaki büyülü maviliği ile gözünüzü alan, pırıl pırıl parlayan ve oldukça ötelerden bile fark edebileceğiniz bir kelebek görürseniz, onun o göz alıcı mavi kanatlarında Birkaç yüz nanometre boyunda sayısız fotonik kristal yapı ile yaratılıp donatıldığı için böyle göründüğünü hatırlayıverin. Kendi küçük, pul kanatlarında taşıdığı sanat büyük bu mucizeyi hayranlıkla seyredin. Allah'ın boyasız da boyamasına, renksiz de renklendirmesine, bir kelebeğin kanatlarında dalgalana dalgalana ışıldarken şahit olun. Monarkların muhteşem dönüşü. Aslında bütün yolculuklar eve dönmektir. Hepimiz bir evden yola çıkarız, yine bir eve varmak için. O çok sevdiğim Patrick Adams filmi hatırımda kaldığı kadarıyla buna benzer bir cümleyle başlıyordu. Ah evet, ev. Bir ev, yani bir yuva. Bizi tanıyan ve daha önce hiç gitmemiş olsak da ilk görüşte tanıyacağımız, aslında ait olduğumuz yer. Monark kelebeklerini bilir misiniz? Onların bütün hayatları bir yolculuktur ve bütün yolculukları da eve dönmek içindir. Güney Amerika'da, Meksika sınırları içinde kalan ormanlarda kanat kanada verip ağaç dallarından adeta üzüm salkımları gibi sarkan monark kelebekleri, kışı neredeyse hiç hareket etmeden ve hiçbir şey yemeden bu şekilde geçirirler. Baharın ilk güneş ışıkları ormanın kalbini ısıtmaya başladığında bu kelebek salkımlarına da uyan emri gelir. Ormanın derinliklerinde milyonlarca kelebeğin kanat fısıltısı işitilir ilkin. Kelebekler neşeyle ortalığa saçılıp şırıltılı dereciklerin, minik berrak gölcüklerin kıyısına doğru uçarlar heyecanla. Kana kana su içer, susuzluktan neredeyse kavrulmuş yüreklerini bir güzel serinletip şöyle bir kendilerine gelirler. Kanatlar açılıp kapatılır. Tutulan eklemler esnetilir. Bizler duymayız ama keyifli sohbetler edilir. Kim bilir, belki de sakin ve uzun kış uykusunda gördükleri rüyalardan konuşulur kelebekçe. İpek otlarıyla bezeli ovalardan, çiçekli miçekli tepeciklerden, kekik kokan, papatya kokan kırlardan ve kelebeklere dost meleklerden bahsedilir. Ancak güzel monark kelebeklerinin öyle uzun uzadıya sohbet edecek, bir çay koyup lafın belini iyice açıtlatacak vakitleri yoktur. Çar çabuk toparlanmalı ve yakında çıkacakları yolculuk için hazırlık yapılmalıdır. Taptaze bahar hediyelerinden lebalep, bal özü emilir. Minik bedenlerini enerjiyle dolduracak bin bir türlü çiçekten öz suları çekilir. Ve vakit tamam olunca aralarında karıncıkları binlerce yumurtacık ile dolu dişi kelebeklerin de olduğu kelebek ümmeti kanat fısıltılarından bir elveda çakarak ormana veda eder. Yola revan olur. Yol uzun, kelebekler minnacık, kanatlar toz toz puldandır ve yaratan kimsenin omzuna taşıyamayacağı yük koymayandır. Milyonlarca kelebek itaatkar bir ordunun askerleri gibi aynı anda emir almış gibi havalanır. Narin kanatlarının altına tatlı bahar esintilerini alıp belirlenmiş bir yöne doğru uçmaya başlar. Hiçbir farklı bir yöne kanat çırpmaz. Hiçbir yolunu şaşırmaz. Yaratanın o mini minnacık beyinlerine koyduğu şaşmaz saatli pusula monark kelebeklerinin her zaman gitmeleri gereken doğru yönü onlara hissettirir. Meksika'dan yola çıkan kafile sınırı geçip Amerika'nın güneyine kadar durdurak bilmeden 3 hafta boyunca tam 800 kilometre yol gittikten sonra ilk mola yerine ulaşmış olur. Hayır, yanlış söyledim. Burası aslında bir mola yeri değildir. Burası son duraktır. Çünkü yol henüz bitmese de Meksika ormanlarından gelen monark kelebekleri için yolculuk bitmiştir. Dişi kelebekler alelacele karınlarındaki kutsal emanetleri bırakacakları ipek otlarını aramaya başlarlar. Çünkü monark kelebekleri yumurtalarını sadece bu zehirli ipek otlarının üzerine bırakırlar. Yumurtadan çıkacak tırtıllar için kendi yumurta kabuklarından sonra en iştah açıcı ve en besleyici bitki ipek otudur. İşin acayibi ipek otları zehirlidir. Monark kelebeklerinin obur tırtıllarından başka kimse onları yemeye kalkmaz. Bu ayrıcalık böyle uzun bir yoldan gelmiş kelebekler için büyük kolaylıktır. Çayırın yerli sakinlerinin öldürmese bile karın ağrısından süründürür korkusu ile yüzüne bakmadıkları ipek otları hem hiç dokunulmamış hem bol miktarda hem de taptaze bu mola yerinde onlar için bekletilir. Yorgun anne kelebekler yumurtalarını itina ile ipek otlarının yapraklarına tutturmasından kısa bir süre sonra ölürler. Onlardan geriye içlerinde kımıl kımıl bir şeylerin hareket ettiği milyonlarca minik yumurta kalır. Bir süre sonra bu minik yumurtalar çatlar ve içlerinden minnacık bir larvacık çıkar. Minik larva önce içinden çıktığı yumurtanın kabuğunu yer bitirir. Adeta silip süpürür. Ama o kadar açtır, o kadar açtır ki hiç zaman kaybetmeden zehirli ipek otunun yapraklarına saldırır. Monark kelebeklerinin tırtılları bu zehirli otla beslenirken kendileri de zehirlenir. Ama zehirlenip ölmezler. Zehirli bir hale gelirler. Yani bir başka böcek ya da kuş onlara dokunmaz. Dokunursa başına gelecekleri bilir çünkü. Zehirli tırtıllar bu kitabın başlarında anlattığımız o muhteşem macera tünelinden geçip krizalitlerinden erişkin birer monark kelebeği olarak çıktıklarında ne olur biliyor musunuz? Akıl almayacak kadar acayip bir şey olur. Kısa bir süre iyice beslenir. Uzun yolculuk için gerekli besini minik bedenlerinde depolarlar ve hiç vakit kaybetmeden anne ve babalarının yarım bıraktığı yolculuğa kaldıkları yerden devam ederler. Bu ikinci nesil devraldıkları göç bayrağını 3-4 hafta kadar sonra Meksika'dan çıkıştan beri ikinci mola yerinde tıpkı hiç görmedikleri anne ve babalarının onlara devretmesi gibi ipek otlarının yapraklarına itina ile tutturdukları yumurtaların içinden çıkacak, hiç görmeyecekleri yavrularına devrederek bu fani dünyadan bir kelebek sessizliği ile geçip giderler. Onlar için de yol bitmiştir artık. Ancak yolculuk daha bitmemiştir. Bu ikinci mola yerinde dünyaya gelen üçüncü nesil monark kelebekleri erişkin olduklarında tıpkı anne babaları gibi hiç vakit kaybetmeden yola koyulurlar. Tepeler, içinden gürül gürül nehirler akan kanyonlar, kurumuş tuz gölleri, çöl gibi çorak ülkeler, ormanlar, nehirler, şehirler geçilir. İncecik toz toz bul kanatlar milyonlarca kez açılıp kapanır ve bulutlarca gökyüzü kanatlarca aşılır. Ağustos ayı geldiğinde Meksika'dan yola çıkan monark kelebeklerinin torunları dedelerinin yola çıktığı ormandan ABD topraklarını bir baştan bir başa aşarak yaklaşık 4000 kilometre uzaklıktaki Kanada topraklarına varırlar. O çok sevdikleri ipek otlarıyla dolu kırlıklar, ılık gölgelikli ormanlar, temiz sular ve çiçekli tepelerle dolu ev, dedelerinin dünyaya gözlerini açtığı yer işte burasıdır. Ve taze ipek otlarının sulu ve besleyici yaprakları, monark kelebeklerinin minik tırtılları için ılık kesintili rüzgarlar eşliğinde tıngır mıngır bir beşik gibi sallanmaktadır. Ata evine varan monark kelebeklerinin, "Biz çok yorgunuz, uzun yoldan geldik, şöyle bir kaykılalım, yatalım, uzanalım," diyecek vakitleri yoktur. Dişi kelebekler milyonlarca yumurtayı önce Allah'a, sonra ipek otunun zehirli yapraklarına emanet ederek iyice yıpranmış, süsü büsü, alı pulu dökülmüş zar kanatları birkaç yorgun çırpınışı ile sessizce ölüverirler. Ardından artık çok iyi bildiğimiz o hikaye bir kez daha bu sefer Kanada'nın serin rüzgarlı kırlarında sergilenir. Yumurtalardan çıkan larvalar tırtıl olur, tırtıllar pupaya dönüşür ve pupaların içindeki sümüksü bulamaç halden hale, sonra da hallerin en güzeline dönüştürülerek güzeller güzeli bir monark kelebeği olarak krizalitin içinden çıkıverir. Bunlar Meksika'dan yola çıkıştan beri sayarsak 4. nesildir. Onlara süper nesil adı verilir. Çünkü diğerleri 3-4 hafta yaşarken bu süper nesil monark kelebekleri 6 ay kadar yaşayabilir. Kısacık ömürleriyle canlılar aleminde şöhret bulmuş kelebekler içinde en uzun ömürlü olanlar bu süper nesil monark kelebekleridir. Peki ama onlara neden bu kadar uzun bir ömür verilmiştir? Havaların soğuması ve Kanada kırlıklarına kışın uzaktan uzağa serin esintilerle el etmeye başlaması ile birlikte monark kelebeklerine yine yol görünür. Neredeyse 1 milyar monark kelebeği yine bir gün hep birlikte coşkulu kanat çırpışlarla dünyaya gözlerini açtıkları bu ata toprağını fısıltılı bir hoşça kal çekip yola koyulurlar. İstikamet geliş yolunun tam tersi. Meksika'daki büyük dedelerinin geçen bahar yola çıktığı, kış mevsimini dallarına tutunarak neredeyse hiç hareket etmeden ve hiçbir şey yemeden geçirdiği o ağaçlıklı kelebek ormanıdır. Ancak işin acayip ama gerçekten acayip tarafı şudur. Bu uzun ömürlü süper nesil, anne ve babalarının ancak 3 nesil ile kat edebildikleri yolu tek seferde tek bir nesil olarak kat ederler. Neredeyse 4000 kilometrelik bir yolculuktan sonra büyük dedelerinin ormanına geri döner, kışı orada geçirirler. Sonra ne mi olur? Sonra bahar gelir ve monark kelebekleri ormanın kalbini ısıtan ilk ışıklarla birlikte yeniden yola çıkarlar. Çünkü monark kelebekleri için hayat gerçekten bir yolculuktur ve bütün yolculuklar eve dönmek içindir. Elsiz böceğin eli. Uzun, çok uzun yıllar önce, M.Ö. 2600, zamanın Çin İmparatoru Huang Ti, görkemli sarayının bahçesinde uçuşan bir takım beyaz kelebeklerden azıcık işkillendiyse de koskoca imparatora kelebeklerden işkillenmek yakışmayacağı için ses etmedi. Ancak kısa bir süre sonra bahçedeki tatlı dut ağaçlarının yapraklarını istila etmiş kımıl kımıl tombul tırtılları görünce içi tuhaf oldu. Tırtıllar ağaçları 4000 yandan sarmışlardı. İmparator Hazretlerinin çok kıymetli dut ağaçlarının canını okuyorlardı. "Yok artık," dedi imparator. "Bu kadarı da fazla." Ve "Kraliçeyi çağırın bana," emretti. Muhafızlar bellerine taktıkları uzun kılıçlarını birbirlerine çakıştıra çakıştıra saraya doğru koştular. Bu sırada birkaç fağfur vazoyu kırdılar ve koşarken 5 saray görevlisini, aralarında imparatorun çaycısı da vardı, ortadan ikiye ayırdılar. Fakat zavallı görevliler bir iki adım atıp gövdelerinin alt kısmının üst kısmından bağımsız olarak merdivenlerden çıkıyor olduğunu görene kadar bunu fark etmediler. Kılıçlar o derece keskindi yani. Her neyse. Kraliçe Shi Ling Shi o sırada kendi has bahçesinde birkaç tembel pandayı öğle yemeği için burunlarını Pekin ördeğinin kanat tüyleriyle gıdıklamak yöntemiyle uyandırmaya çalışıyordu. Haberi alınca koştura koştura İmparator Hazretlerinin yanına gitti. Kraliçenin has bahçeden ön bahçeye gelmesi şerefine düzenlenen törende günün anlam ve ehemmiyetine dair yapılan konuşmaların ardından Mini Mini Biller Korusu şarkı söyledi ve daha üst sınıflardan bir öğrenci Büyük Önder Toranaga'ya olan saygısını dile getiren şiirler okudu. İmparator Huang Ti sevgili kraliçesine dut ağaçlarındaki tırtılları göstererek onlar hakkında bir bilgisi olup olmadığını sordu. Doğrusu kraliçe bu tuhaf böcekleri daha önce gördüyse de haklarında hiçbir şey bilmiyordu. "Öyleyse," dedi Yüce İmparator Huang Ti, "sana bu tırtılları izleme ve haklarında bilgi edinme görevi veriyorum." O günden sonra kraliçe Shi Ling Shi bütün gününü tırtılları incelemeye ayırdı. İlk öğrendiği şey bu tırtılların beyaz kelebeklerin dut ağacının yapraklarına bıraktığı minik yumurtaların içinden çıkan larvalar olduğu idi. Larvalar kısa bir süre içinde irileşip tombul birer tırtıla dönüşüyordu. Tombul tırtıllar iyice erişkin hale gelince kendilerine bir dala ağızlarından çıkan beyaz ve parlak iplikçiklerle henüz onun ipek olduğunu keşfedememişti, tutturuyor ve kendi etraflarında bembeyaz yumurtaya benzeyen ama daha uzunca bir koza örüyorlardı. Bir süre sonra da bu kozanın içinden tıpkı bahçede uçuşup duran beyaz kelebekler gibi kelebekler çıkıyor ve onlar da dut yapraklarına minik yumurtacıklar bırakıyorlardı ve bu böylece sürüp gidiyordu. Shi Ling Shi ilgisini çeken kozaları dallardan elma, armut gibi toplayıp odasına götürdü ve uzunca bir süre onları inceledi. Kozalar kat kat incecik ipliklerden örülmüştü. Kraliçe tırnakları ile ipliklerin kozanın üzerinden çekilebileceğini fark etti. Bu gerçekten heyecan verici bir keşifti. Derhal emir verdi ve ülkenin en mahir dokumacıları ile iplik ustaları saraya çağrıldı. Kraliçe Shi onlardan kozaların üzerindeki iplikçikleri çekip çıkarmalarını ve ondan kumaş dokunabilecek kadar sağlam iplikler yapmalarını emretti. Daha önce sadece koyun yünlerinden iplik yapabilen ustalardan bir tanesi, biraz da kraliçenin yumuşaklığından yüz bularak bunun aptalca bir fikir olduğunu söyledi. Kraliçe ise ona kafasının çok çalıştığını Ve bu kadar çok çalışan bir kafanın mutlaka omuzlarına fazladan yük bindireceğini, bunun da ileride bir takım boyun ağrısı problemlerine yol açacağını bilimsel olarak uzun uzun anlattı. Sonra uzun ve keskin kılıçları bellerinden sarkarak yerlere değen ve sarığın yepyeni luminant parkelerinde çirkin çizikler meydana getiren muhafızlara bu sorunu derhal çözmelerini emretti. Onlar da sorunu hemen oracıkta çözdüler. Dokumacının son sözleri, "Aman yere düşmesin," oldu. Sıradaki dokumacıya geldiğinde o kraliçenin fikrini oldukça göz kamaştırıcı bulduğunu söyledi ve hemen oracıkta üzerinde Made in China yazan bir makine icat ederek bununla kozaların üzerindeki ipliği çekip çıkardı. Çıkarılan iplik hem çok parlak, hem çok yumuşak, hem de oldukça sağlamdı. Bununla daha önce hiçbir insan gözünün görmediği parlaklıkta bir kumaş dokundu. Kraliçe şeyi kumaşı görünce sevincinden yarım gün ağladı. Terziler bu şahane kumaştan kraliçe için olağanüstü güzel bir elbise diktiler. Bu tarihin ilk ipek elbisesiydi. Shi Lingxi ipek elbisesini giyindi ve doğruca İmparator Hazretlerinin huzuruna koştu. O sırada pandaların kung fu öğrenmelerinin yasaklanmasına dair kanun hükmündeki bir kararnameyi imzalamak üzere olan İmparator Huangti, kraliçeyi yeni ipek elbisesi içinde görünce dili tutuldu ve ona öfkeyle "Bunu da nereden aldın? Umarım faturayı benim adıma kestirmemişsindir," dedi. "Merak etme," dedi kraliçe. "Bu elbiseyi senin dut ağaçlarına musallat olan tırtıllar yaptı." İmparator kendisiyle dalga geçildiğini zannederek öfkeden kulaklarına kadar kızardı. Ancak kraliçe şey olan biteni kendisine anlatınca hem rahatladı hem de acayip keyiflendi. "Bütün dünya Made in China'nın ne demek olduğunu işte şimdi anlayacak," dedi. Dokuma tezgahlarında kullanılmak üzere ipek iplikler yapan Çinli kadınları gösteren tarihi bir çizim. Çinliler ipek böcekçiliği sanatının sırlarını uzun yıllar kimsecikleri kaptırmamışlar, ipek üretiminden yüzyıllarca gelir elde etmişlerdi. Doğrusu elsiz bir böcek ile ipek arasındaki bağı her ne şekilde olursa olsun keşfeden herkesin böyle bir hakkı vardır bana göre. İlerleyen zaman içinde Çinliler ipek böceği kozalarından ipek elde etmeyi ve bunu tekstil sanayinde kullanmayı iyice öğrendiler. Bütün dünyaya top top ipek kumaşlar satmaya başladılar. Üstelik böceklerin Çin ülkesinin sınırlarından çıkarılmaması için cezası çok ağır yasaklar koydular. Kimse bu acayip güzel kumaşın nasıl yapıldığını bilmiyor. Kulaktan kulağa gelen söylentiler, işin içinde elsiz ayaksız minnacık dokuma ustalarının olduğunu söylüyorsa da bunun bir Çin efsanesi olduğu sanılıyordu. Milattan sonra 149 yılında Türkistan'da bulunan Hotan eyaleti Hakanı sanki ülkesinde hiç kız kalmamış gibi Çin'den bir prenses ile evlendi. Bu genç ve güzel prenses iyi bir ipek böceği üreticisiydi. Ayrıca ipek elbiseler giymeyi de bayılırdı. Gelin olarak gittiği ülkede ise ipek bulmak kolay değildi. Hem boş boş oturmamak hem de kendi giysileri için kendi ipeğini üretebilmek için yanına biraz ipek böceği yumurtası götürmek istedi. Ancak bunları çeyiz sandığına doldurup götüremezdi. Gümrük görevlileri yakalarsa kendisini ikiye ayırırlardı. Prenses uzun saçlarının arasına bir şekilde yumurtaları doldurdu. Saçlarını da bir güzel topladı. O gün elektrikler kesik olduğu için, o zamanlar elektrikler çok sık kesilirdi, havaalanındaki X-ray cihazları da çalışmıyordu. Böylece prenses elini kolunu sallaya sallaya gümrükten çıkıp gitti. Tabii onunla birlikte yumurtalarının içinde tatlı tatlı uyuklayan binlerce ipek böceği de öyle. İşte böylece ipek böcekleri Çin ülkesinden çıkmış oldu. Milattan sonra 300 yılları civarında dünyanın pek çok ülkesinde ipek böcekçiliği yapılmaya başlandı. Çinlilerin ipek tekeli de kırılmış oldu. Hindistan'da büyük çiftlikler kuruldu. İranlılar ipek üretiminde çok mesafe kat ettiler. Bütün Asya ülkeleri bu sanatı öğrendi. Üretilen ipek, İplik ve kumaş olarak kervanlarda o zamanlar Bizans İmparatorluğu'nun başkenti olan İstanbul'a, oradan da Avrupa'ya gidiyordu. Bu kervanların geçtiği yola da İpek Yolu adı verildi. Farklı farklı güzergahları, Geçiş ve uğrak noktaları olmakla birlikte kabaca İpek Yolu böyle bir şeydi işte. Sadece İpek değil, elbette pek çok farklı mal getirip götürürdü. Ama İpek bu mallar içinde en kıymetli olandı. Milattan sonra 6. yüzyılda Bizans İmparatoru Justinian, "Bu işi biz de öğrensek ya," dedi. Ve iki rahibi kültür turizmi bahanesiyle Çin'e gönderdi. Bunlar ellerindeki kalın asaların içine oymuşlar, önceden hazırlamışlardı. Çin'e vardıklarında asalarının içlerini ipek böceği yumurtalarıyla doldurdular ve gelisin geri İstanbul'a, daha doğrusu o zamanki adıyla Konstantiniyye'ye döndüler. Böylece ipek böcekçiliği ile tanışan Bizans sayesinde mesleğin en büyük sırları Avrupa'ya da geçmiş oldu. Anadolu'da Bursa gibi şehirlerde büyük ipek üretim merkezleri kuruldu. Hem Osmanlı döneminde hem de günümüzde Bursa ipek böcekçiliği işinin önemli bir merkezi olmaya devam etti. Bugün hala Bursa'nın adı ipek üretiminde önemli merkezlerden biri olarak anılır. Günümüze kadar geldiğimize göre bu kadar tarih yeter. Şimdi biraz da ipeğin bizzat kendisinin hikayesine bakalım. 5. ayrım sonu. Sayfa 136. 6. ayrım sonu. Sayfa 136.